Ayrım 7. Şeyhülislam Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi'nin Meşrutiyet, Büyük Harp ve Mütareke Günlükleri 1909-1922, hazırlayan Ali Suat Ürgüplü. Sayfa 73. 2. Mustafa Hayri Efendi'nin günlüklerinin tarihi kaynak olarak değeri. Bizce Mustafa Hayri Efendi'nin günlükleri esas itibariyle 8 sebepten dolayı tarihi kaynak olarak son derece değerlidir. Bu 8 sebep şunlardır. 1. Yazar dönemin ileri gelen devlet adamlarındandır. 2. Yazar günlüklerinde bahsettiği hadiselere doğrudan doğruya tanıklık etmiş ve çoğu zamanda bizzat karışmıştır. 3. Söz konusu malzeme emsallerinden farklı olarak hatırat değil günlüktür. 4. Günlükler 2. Meşrutiyet devrinin başından sonuna kadar her yılı eksikli de olsa kapsayan gayet hacimli ve iyi durumda bir metin sunmaktadır. 5. Bu yayında hem metnin aslı, hem bugünkü Türkçe'ye tercümesi, hem de günlüklerle yayımlanan diğer malzemenin tamamının faksimileleri okuyucuya sunulmuştur. 6. Günlüklerin metnini destekleyen başka bazı birincil kaynaklar da bu çalışmada aktarılmıştır. 7. Malzeme bugüne kadar yazarın ailesinde kalmış, yukarıda tasvir edilen iki hadise dışında herhangi bir hasar ve tahrifata uğramamıştır. 8. Döneme ait şimdiye kadar yayımlanan birincil kaynaklar arasında bununla kıyaslanabilecek başka bir kaynak yoktur. Bu 8 sebebe metnin, 2. Meşrutiyet devrinin yüksek tahsil görmüş devlet adamlarından oluşan bir muhitin gündelik konuşma dilini de olduğu gibi aksettirmesi bakımından değerli bir lisani kaynak olmasını da ekleyebiliriz. Şimdi bu 9 noktayı daha etraflıca ele alalım. 2-1. Yazarın kimliği. Metin Osmanlı İmparatorluğunu mevcudiyetinin son 10 yılında yönetmiş ve çöküşünde büyük sorumluluğu bulunan bir siyasi partinin en ileri gelen üyelerinden birinin günlükleridir. Bu itibarla malzeme bize devletin çöküşünü, bu felaketi en yakından müşahede etmiş bir devlet adamının gözlerinden görme imkanını sunmaktadır. Burada mühim bir noktaya parmak basmak lazımdır. Yazarın bazı gerçekleri çarpıtmış olması ihtimalinin sıfıra yakın olmasından hareketle, bu metin sayesinde 2. Meşrutiyet devrinde yüksek seviye bir devlet adamının nasıl bir baskı altında çalıştığını ve karar alma sürecinde erişebildiği bilgilerin kalitesini öğrenme imkanına sahibiz. 2-2. Yazarın üslubu. Yazar tuttuğu kayıtların çoğunda birinci tekil şahısta konuşmaktadır. Tipik bir kayıt, hem siyasi öneme haiz bir hadiseyi, hem de yazarın ve bazı hallerde başka şahısların da bu hadise karşısındaki tavrını içermektedir. Konuşmalar çoğu zaman özetlenmeyip, mümkün olduğunca kelimesi kelimesine aktarılmıştır. Bu bakımdan bu kayıtlar siyaset tarihimiz için son derece değerli kaynaklardır. 2-3. Tarihi kaynak olarak günlükler. Hatırat, otobiyografi vesaire kaynaklardan farklı olarak, günlükler normalde ele aldıkları hadiselerin oldukları gün veya birkaç gün sonra tutulmuş kayıtlardan oluşurlar. Yazar normalde geleceği önceden bilip günlük kayıtlarını ona göre şekillendiremeyeceği için bu kayıtlar çoğu zaman, ama her zaman değil, tahrifattan âri olup gerçekleri olduğu ya da yazarın görebildiği gibi yansıtırlar. Bu yüzden günlükler literatürde ben, anlatıları, ego, doküment tabir edilen kişinin zatına ait kaynakları en değerlilerindendir. Tarihimizde rol oynamış insanların evrakını muhafaza ve neşretme geleneği maalesef ülkemizde yaygın olmadığından bu tür kaynaklarımız son derece azdır. Bu çalışma bildiğimiz kadarıyla 2. Meşrutiyet devrine ait olup da tahrif edilmeden yayımlanmış ve muhtevası siyasi bakımdan bu kadar mühim olan çok az sayıdaki kaynaktan biridir. Bu döneme ait yayımlanmış hatıratların tamamına yakını ya yazarını temize çıkarmak kaygısından ya sansürden ya da her ikisinden de mustarip oldukları için tarihçiler nezdinde pek bir değerleri yoktur. Mustafa Hayri Efendi'nin günlüklerinin tarihi kaynak olarak değeri hususunda mühim bir noktayı işaret etmek zorundayız. Günlüklerdeki kayıt tarihleri kah hicri, kah rumi, kah mali, kah da miladi olarak atılmıştır. Bazı hallerde iki değişik takvimin birbirine karıştırılmış olması ihtimali de yok değildir. Saat tespitlerinde ise durum daha da vahimdir. Yazar ekseri vasati ama bazen de ezani saat kullanmıştır. Bazen de hangi saati kullandığını belirtmemiştir. Miladi veya Rumi tarihlerle ezani saatin aynı kayıtta kullanıldığı ve bunun zaman zaman bir günlük sapmalara yol açtığı da görülür. Bütün gayretlerimize rağmen bütün tarih ve saat kayıtlarını her türlü şüpheden âri bir şekilde tespit edip yeni Türkçe metne aktarmak mümkün olmadı. Bu tür bütün vakaları tespit edebildiğimizden tam olarak emin olmadığımız için de pek istisnai haller dışında tarih ve saatler hakkında not düşme yoluna gitmedik. Dolayısıyla metindeki herhangi bir tarih veya saatte, bilhassa hicri ve rumi tarihlerle ezani saatlerde yaklaşık bir günlük bir sapma olabileceği kabul edilmeli ve bu çalışma ilmi yayınlarda kaynak olarak kullanıldığı takdirde bu hesaba katılarak mümkünse bizim burada yapamadığımız düzeltmeler yapılmalıdır. 2-4 Metnin hacmi ve durumu. Metin 200 bin kelimenin üzerinde olup, bu itibarla dönemin diğer siyasetçilerinin yazdıklarından epeyce daha hacimlidir. Ayrıca metnin elimizde bulunan kısımları, yukarıda temas edilmiş bulunan ufak tefek otosansür izleri dışında oldukça hasarsız ve okunaklıdır. 2-5 Bu çalışmada metnin işlenişi. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin ileri gelenlerinin pek azının siyasi fikir ve tecrübelerini kağıda döktükleri anlaşılmaktadır. Bu kaynaklardan yayımlananlarsa hemen hemen asla orijinal dilinde değil, bugünkü Türkçe'ye çevrilmiş halleriyle karşımıza çıkmakta, kullanılan malzemenin aslı faksimile şeklinde de verilmediğinden, okuyucu elindeki metnin aslına ne kadar uyduğunu kestirememektedir. Halbuki tarihi bir metnin ilk önce asıl dilinde ve faksimilesiyle yayımlanması, vulgarizasyon tabir edilen sadeleştirme, özetini çıkarma vesaire gibi işlerinse bu işlemden sonra yapılması esastır. Bu çalışmada ise metin 3 ayrı versiyonda okuyucunun dikkatine sunulmuştur. 1. İlmi çevri yazıyla Latin harflerine aktarılmış asıl metin. Bu metin esas itibariyle bilim insanlarının ihtiyaçları düşünülerek hazırlanmıştır. Metin, Türk dili ve tarihi sahasında cari olan çevri yazıyla Latin alfabesine aktarılmış, bu esnada otosansür teşebbüsleri vesaire açıklama gerektiren pasajlar da ele alınmıştır. Yalnızca üstü çizilmiş ve mürekkeple kaplanmış pasajlar üstü çizgili, okunamayan kısımlar 3 noktayla gösterilmiş, kesik, koparılmış veya başkaca hasara maruz kalmış sayfalarla imla, söz dizimi vesaire gibi açıklama gerektiren pasajlar hakkında da köşeli parantezler içerisinde açıklama yapılmıştır. 2- Türk Dil Kurumu'nun yazım kuralları esas alınarak Latin alfabesine aktarılmış asıl metin. Bu metin, eski yazıya ve ilmi çevri yazıya vakıf olmayan ama eski Türkçe bir metni asıl dilinden okumak isteyen meraklı okuyucu için düşünülmüştür. Bunda bugünkü yazımız kullanılmış ve yukarıda bahsi geçen üstü çizilmiş veya mürekkeple kaplanmış kısımlar ve köşeli parantezlerden yalnızca içeriğin anlaşılması için gerekli görülenler muhafaza edilerek okuyucuya kolay okunur bir metin sunulması hedeflenmiştir. 3. Bugünkü Türkçe'ye tercüme. Asıl metin mümkün olduğunca muhafaza edilerek bugünkü Türkçe'ye aktarılmıştır. Tercüme ederken asıl metne mümkün olduğunca sadık kalınmakla beraber, metnin rahat anlaşılıp okunması bakımından gerekli görülen yerlerde tercüme edilen cümlenin manasını aktarma yoluna gidilmiş, bu arada cümle yapısı da değiştirilmiştir. Bu tercümenin ilmi yayınlara esas teşkil edemeyeceğini ve bu maksatla hazırlanmadığını burada önemli vurgulamayı gerekli görüyoruz. Bizim de dahil olduğumuz eski kafalı bilim insanlarına göre ilmi bir yayında bir belgenin yalnızca asıl metni esas alınabilir, tercümesi ise ancak konunun uzmanı olmayan geniş okur kitlelerine hitap etmek üzere konur. Dolayısıyla burada esas hedef, eski Türkçe bilmeyen yüksek tahsilli bir Türk okurunun metni sözlük kullanmadan anlayabilmesi olmuştur. Yeni Türkçe metnin edebi bir değerinin olması gibi bir hedefse gözetilmemiştir. Çünkü acizlerinin fikrimce eski Türkçeden bugünkü Türkçe'ye aktarılan bir metinde üslup ve mana bakımından bazı vahim kayıpların olması kaçınılmazdır. Onun için okuyucuya asıl metni mümkün olduğunca doğru aktaran bir tercüme sunmak hedefiyle mana kaybını asgariye indirerek üslup kaybını sineye çekmek tercih edilmiştir. Bu hedefe ulaşmakta ne kadar başarılı olunduğu ise okuyucunun takdirine kalmıştır. Bundan başka metni verilen 25 ciltle yine metinleri verilen mektup vesaire gibi diğer malzemenin tamamının da renkli faksimileleri ilişikteki DVD'de PDF dosyaları halinde sunulmuştur. Böylelikle okuyucunun metne erişimi neredeyse bu satırların yazarının metne erişimiyle aynı seviyede olacaktır. Yine de doğrudan doğruya malzemenin kendisine erişimin yerini hiçbir şeyin tutamayacağını burada belirtmek isteriz. Bu suretle bu çalışma Mustafa Hayri Efendi'ninkinin yanı sıra dönemin diğer erken ve ricalinin bir kısmının el yazısı örneklerini de ihtiva etmesi bakımından değerli bir eski Türkçe belgeler koleksiyonu olarak da addedilebilir. 2.6. Destekleyici belgelerin mevcudiyeti. Bu çalışma esas itibariyle günlükleri ihtiva eden 25 cildin metninin yayınından ibaret olsa da, yukarıda ele alınan diğer malzeme içerisinde bulunan bazı belgeler, günlüklerin metnindeki bazı pasajları destekler ve tamamlar niteliktedir. Bunlar bu çalışmada metinlere ek olarak verilmiştir. Kalan malzemenin henüz gereği gibi işlenmemiş kısmından da ileride böyle belgelerin çıkması muhtemeldir. 2.7. Malzemenin menşei. Malzeme yüksek seviyede bir Osmanlı devlet adamının evrak-ı metrukesinden çıkmaktadır ki, bu çok sayıda imzalı mektup ve benzeri belge ihtiva ettiği dikkate alınırsa son derece mühimdir. Ayrıca malzeme, yukarıda nakledilen 1977 yılındaki ödünç verme hadisesi dışında, Ürgüplü ailesinin elinden hiç çıkmamıştır ki, bu da dahilinde sahte belge vesaire bulunması ihtimalini ortadan kaldırmaktadır. Bu da bilhassa malzemenin içeriğinin son derece hassas konulara temas ettiği dikkate alınırsa, araştırmacılar için iyi haberdir. 2.8. Başka birincil kaynakların yokluğu. İttihat ve Terakki Cemiyeti ile Teşkilat-ı Mahsusa'nın arşivi ortada yoktur. Diğer ittihatçılarla zamanın diğer şahsiyetlerinin hatıra, makale, fıkra vesaire gibi kaynaklarından bunların en azından bir kısmının imha edildiğini öğreniyoruz. Geri kalanının nerede olduğuna dair elimizde sağlam bilgiler yoktur. Bu bakımdan bugünlükler elimizdeki bu türden az sayıdaki birincil kaynaklardandır. 2.9 Bir lisani kaynak olarak metin. Elimizdeki malzeme aynı zamanda kaleme alındıktan sonra yazarı tarafından esaslı bir yayına hazırlanma işlemine tabi tutulmamış, 200 bin kelimenin üzerinde hacmi olan bir metindir ve ikinci meşrutiyet devri Türkçesinin benzersiz bir kaynağı olup, Türk dili üzerinde araştırma yapanlar için bazı sürprizler içerebilir. Mesela metinde milletvekili kelimesi geçmektedir ki bu, bildiğim kadarıyla bu kelimenin Türkçe'de tespit edilmiş ilk kullanımlarından biri olabilir. Sonuçlar 1. Metnin umumi tasviri. Günlüklerin metni 12 Nisan 1909 tarihli bir kayıtla başlayıp, yazarın 8 Ağustos 1922'deki vefatından biraz önce 20 Mayıs 1922 tarihli bir kayıtla bitmekte, yani yaklaşık 13 yıllık bir zaman dilimini kapsamaktadır. Bu zaman dilimi, 2. Meşrutiyet 23 Temmuz 1908-30 Ekim 1918 ile Mütareke 30 Ekim 1918-29 Ekim 1923 devirlerinin büyük kısmını kapsamaktadır. Metnin bazı özellikleri onu yaklaşık aynı boyutta iki ayrı bölüme ayırmamızı mümkün kılmaktadır. Bunlardan birincisi 14 Nisan 1909-30 Ekim 1918 arasında geçen 9 yılı, ikincisi ise 30 Ekim 1919-20 Mayıs 1922 arasında geçen yaklaşık 2,5 yılı kapsamaktadır. Birinci bölümde nispeten uzun boşluklar olmasına mukabil, ikinci bölümdeki en uzun boşluk 19 Mart-5 Mayıs 1919 arasındaki 1,5 aylık bir zaman dilimidir. Ayrıca birinci bölümdeki metin, yazarın siyaseten faal ve bahsettiği hadiselere bizzat karışmış olduğu bir devre aitken, ikinci bölümdeki metin, yazarın bir yarısını harp esiri, bir yarısını da hasta olarak geçirdiği ve dolayısıyla siyaseten faal olmadığı bir devre aittir. İlk bölümdeki kayıtlarda öz eleştiri olarak nitelendirilebilecek kayıtlar pek azken, İkinci bölümde biraz daha fazladır. Bu iki bölümü söz konusu dönemin kronolojik bölümlenmesine uygun olarak zaman dilimlerine ayırmak mümkündür. Aşağıdaki tablolarda bu yapılmıştır. Yıl, metindeki payı yüzde olarak, kayıt girilmiş olan aylar, kayıt girilmiş olan ayların adedi. 1909 %0,74 4 1 1910 %0,98 12 1 1911 %3,69 1-7,12 8 1912 %22,60 bütün aylar 12. 1913 %12,78 1-11 11. 1914 %1,97 3 5 6 11 12 5. 1915 %1,23 3-6 4. 1916 %1,47 5 8 2 1917 %0,49 1, 2, 5, 12, 4. 1918 %0,25 11, 1. 1919 %8,35 3, 5-12, 9. 1920 %17,69 bütün aylar 12. 1921 %22,11 bütün aylar 12. 1922 %3,93 1-5 5. Yukarıdaki tablodan da görüleceği gibi 1909-1911 yılları arası nispeten kısaca metnin %5,41'i, 1912-1913 arası nispeten uzunca metnin %35,38'i, 1914-1918 yılları arası nispeten kısaca metnin %5,41'i ve 1919-1922 arası yine nispeten uzunca metnin %52,09'u aktarılmıştır. Metnin devamlılığını esas alan başka bir tablo ise daha açık bir fikir vermektedir. Zaman dilimi, ana konular, metindeki payı yüzde olarak. 10 Mart-19 Mart 1919. İttihatçıların tutuklanması ve hapiste hukuki savunmaya dair müzakere 4,80. 5 Mayıs 1919-20 Mayıs 1922. Tutukluluğun devamı, Malta sürgünü, Malta'da esaret hayatı, Türkiye'deki gelişmeler, İttihatçıların Malta'ya sürülmesinin perde arkası, Malta valisi Mareşal Plumer ile görüşme, tahliye, İtalya'da görüşmeler, Papa'nın görüşme talebi, Rodos'ta Vali Felice Maisa ile görüşmeler, vatana dönüş, Ankara'yı ziyaret ve Mustafa Kemal Paşa ile görüşme. %46,74. Yukarıdaki ikinci tabloya baktığımızda nispeten kesintisiz olarak günlük tutulan iki dönemin Aralık 1910-Kasım 1913 ve Mart 1919-Mayıs 1922 toplam metnin %92,63'ünü teşkil ettiği derhal göze çarpmaktadır. Birinci dönem, yani yazarın evkaf nezaretine tayin olunduğu 1910 aralığından Sait Halim Paşa hükümetinin iş başında olduğu 1913 sonuna kadar ki yaklaşık 3 yıllık zaman dilimi toplam metnin %41,09'unu teşkil ederken ikinci dönem, yani 1919 Mart'ında İstanbul'da tutuklanmasından 1922 Mayıs'ındaki vefatına kadar geçen siyaseten faal olmadığı iki küsur yıllık zaman dilimi %51,54'ünü teşkil eder. Yani metnin tamamına yakını toplam 5 yılın vakasını ihtiva etmektedir. Bütün metin okunduğunda ikinci bölümdeki siyasi önemi haiz malumatın nispeten az olduğu görülür. Ama bazı çok mühim kayıtlar vardır. Siyasi önemi haiz kayıtların büyük kısmı birinci bölümde olup, bilhassa Aralık 1911-Kasım 1913 dönemine aittir. Bununla beraber metnin kalan %7,37'lik kısmında siyasi tarih bakımından hayati önemi haiz kayıtların, hatta bizce metnin verdiği siyasi mesajların başlıcalarının bu kısımlarda bulunduğunu da hatırlatmadan geçmeyelim. 7. ayrımın sonu, sayfa 82.